Güzel. Bugün bir seri sonu var. Biz Pavlus'un Galatyalara olan mektubunu çalıştık. Ayet ayet çalıştık. Ve bugün bu serinin en son bölümünü okuyacağız ve çalışacağız birlikte. Ve şimdi Galatyalar 5 ve 16'dayız. Bu Tanrı'nın sözünden, Allah'ın kelamından. Galatyalar 5, 16. Okuyorum. Şunu demek istiyorum. Kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. Çünkü benlik ruha, ruh da benliğe aykırı olan arzular. Bunlar birbirine karşıttır. Sonuç olarak istediğinizi yapamıyorsunuz. Ruhun yönetimindeyseniz yasaya bağımlı değilsiniz. Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olanlar benliği tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. Birbirinizin ağır yükünü taşıyın. Böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz. Kişi bir hiçken kendini bir şey sanıyorsa kendini aldatmış olur. Herkes kendi yaptıklarını denetlesin. O zaman başkasının yaptıklarıyla değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir. Herkes kendine düşen yükü taşımalı. Tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın. Aldanmayın. Tanrı Allah'a alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken, ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. Şimdi, bugün Tanrı'yı bir çiftçi gibi düşüneceğiz, tamam mı? Elinde tohum. Ve paranın olmadığı, yani tarıma dayalı toplumlarda aslında en değerli şey nedir bazen? Tohum. Çünkü tohum da geleceğin zenginliği ve refahının vaadi bulunmaktadır, değil mi? Elimde ne var? Tohum. Bir çiftçi olarak benim de bir tohum torbam var bugün. Bunları ekeceğim size. Tamam mı? İlk tohumu ekiyorum şimdi. Ve kutluyoruz. Serinin sonuna geldik, tamam mı? O zaman tohum çok değerli paranın olmadığı toplumlarda. Çünkü aslında her zaman çok isabetli, çok iyi bir karar vermek lazım. Nereye ekeceğin, hangi tarlaya ekeceğin ve ne zaman ekeceğin çok önemli. Çünkü her zaman bir risk var. iman gerektirir bir şekilde ve sabır gerektirir. Çünkü ekiyorsun varlığını, sonra bekliyorsun. Yani ortaya çıkacak mı, çıkmayacak mı? Çünkü bazı topraklar çok verimli. Bazen siz kiliseye geldiniz zannettiniz. Aslında bugün tarımla ilgili bir ders var. Tamam mı? İşte. Burada çiftçi var mı? Yani gerçekten çiftçilikle uğraşan. O zaman istediğimi diyebilirim. Siz de anlamazsınız galiba. Güzel. O zaman bazı iyi topraklar var, bazı kötü topraklar var galiba. Ve aslında tohumunu, yani yanlış toprağa ekersen hiçbir şey olmayacak. O zaman çok iyi bir karar vermek lazım. Nereye ekeceksin? Nereye ekeceksin? Aslında 21. yüzyıldaki karşılığı bir yatırımcı. Tamam mı? Borsa oynuyor. Bir yatırım yapacak. Ve doğru dövize, doğru şirkete, doğru sektöre yatırım yapmak gerekiyor. Çünkü kötü bir şirkete yatırım yaparsan İflas edecek ve her şeyini kaybedeceksin. Beşiktaş gibi, tamam mı? Orada yatırım yaparsan batar. Ama iyi bir şirkete yatırım yaparsan karşılığını alacaksın, sabırla beklersin. Tamam mı? O zaman doğru zaman ve doğru yer çok önemli. Şimdi Tanrı'nın elinde bir tohum vardı. Biricik, yegane bir tohum. Ve nereye ekeceğini karar veriyordu. Ve meleklerle birlikte konuşuyordu. Tamam mı? İşte. Cebrail. Nereye ekeceğim şunu sence? Tamam mı? Ve melekler işte oraya şuraya falan. Ama Tanrı dedi ki ben dünyaya ekeceğim bu tohumu. Dünyaya, insanoğluna. Melekler şaşırmışlar. Yapma. Yapmayın efendimiz. Allah aşkına, yani sizin aşkınıza yapmayın. Çünkü orası kötü bir yatırım. Zaten ölü yatırım, zaten çürümekte. Değil mi? Ve zaten çürümekte. Yani cennetten bile bu leş gibi kokusu bize geliyor. Koklayabiliriz onun kötülüğünü. Yani oraya yatırım yaparsan kesin batacak. Ama Tanrı dedi ki hayır, yeryüzüne bu günah dolu gezegene, insanoğluna yatırım yapacağım dedi. Ve biricik oğlunu gönderdi. Şimdi biricik oğlunun varlığında geleceğin DNA'sı vardı. Yani yeni yaratılışın DNA'sı mevcuttu. Bir tohumda olduğu gibi. Mesih'te Tanrı'nın yeni yaratılışın DNA'sı mevcuttu. Ve Tanrı onu aramıza ekti. Ve Mesih'i gönderdi bizim dünyamıza. Tamam mı? Ve Mesih bizimleyken ne dedi? Size doğrusunu söyleyeyim. Buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama ölürse çok ürün verir. Yani Mesih kendi canına, kendi varlığına bir tohum gibi bakıyordu. Tamam mı? Tanrı burada bir yatırım yapıyor. İnsanoğluna. Bizi kurtarmak için. Değil mi? Yani bir şirket batıyorsa zengin bir yatırımcı gelebilir, yatırım yapabilir ve kurtarabilir o şirketi. Ama zor bir karar. Riskli. Ve ben Avustralya'dan, neden Avustralya bilmiyorum, neyse farklı bir ülkeden, işte Türkiye'ye bir bitki getirmek istersem, ne getireceğim? Tohumları. Oradan buraya getireceğim ve burada ekeceğim. Aynen öyle, Mesih'te cennetlerin, Tanrı'nın diyarından DNA'sı vardı. Yani aynı öz yapısına sahipti. Ve aslında cennetlerin havasını buraya getirmek için bize geldi, aramızda yaşadı. Ve Mesih dedi ki ben bir tohum gibi toprağa düşeceğim ve çok ürün vereceğim. Ve bir hafta bu sözler ettikten bir hafta sonra çarmıha gerildi. Ve gömüldü. Yani toprağa verildi. Ve onu gömmekle beraber bunu düşünmüyorlardı. Aslında burada bir tohum ekiyoruz. Ama aslında o oluyordu. Ve Mesih'in bedeni bir tohum gibi yeryüzüne ekildi. Tamam mı? Şimdi bir tohum ektikten sonra, gömdükten sonra ne olacak? Bekliyorsun. Bekliyorsun. Melekler de bekliyorlardı. Hadi bakalım ne olacak? Tanrı zaten ne olacağını biliyordu. Ve 3 gün sonra Mesih ölümden dirildi. Ölümden dirildi. Ve ölümden dirilmekle yeni yaratılış başladı. Tanrı'nın yeni yaratılışı. Çünkü Tanrı başta dünyayı yarattı. Ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Ama günah dünyaya bir giriş yaptıktan sonra var olan her şey, var olan bedenlerimizi, var olan evreni aslında ölüme mahkum etti. Çürümezliğe mahkum etti. O zaman Tanrı dünyayı kurtarmak için bir tohum ekti. Ve Mesih ölümden dirildi ve yeni bir yaratılış başladı. Evrenin hikayesi aslında budur. Neden buradayız? Bizim gezegenimize ne olacak diye sorduğumuzda cevap budur. Tanrı yeniden bir yaratılış başlattı. Hristiyanlıkta işte dünya yanacak, yok olacak ve biz cennetlerde yaşayacağız diye bir öğretiş yok. Tanrı evreni yeniden yeşertecek. Dünyamızı yeniden diri hale ve sonsuz hale getirecek. Ve biz yenilenmiş bedenlerimiz de Mesih'le birlikte onun egemenliğinde yenilenmiş dünyada ve göklerde yaşayacağız birlikte. Yani bulutlarda Leyla Leyla diye uçmayacağız. Öyle bir öğretiş yok burada. Uçmak istersen bilmiyorum. Belki yeni yaratılışta uçabiliriz. Onu bilemiyorum. Yeni bedenlerimiz olacak. Belki kanatlarımız olacak. Onu bilemiyorum. Benim saçlarım bol olacak. Yeni bedenimde. Onu sabırla ve imanla bekliyorum. O zaman işte burada 6:15'te onu geçen hafta çalıştık. Ama ne diyor? Sünnetli olup olmanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır. Tanrı'nın yeni bir yaratılışı var. O başladı. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Torbam var. Biraz tohum ekeyim bence. Wow. Üst kattakiler için. verimli mi? O zaman kullar değil oğullar serimizin sonuna geldik. Ve ve aslında gördük ki bu Pavlus İç Anadolu'ya geldi. Galat'ın yaşadıkları bölgesine geldi. Ve orada kiliseler kurdu. Sonra gitti. Sonra onları bu mektubu yazdı. Ve asıl olan soru burada. Kimiz artık? Nedir bir Hristiyan? Biz iman ettiğimizde bir şeye dahil olduk. Ama neye dahil olduk? Yani nedir Hristiyanlık? Nedir burada yaptığımız ibadet? Artık kimiz? Biz şuyduk ama artık değiliz. O zaman neyiz? Ve Pavlus bunu cevaplamak için hep karşıt tezler üreterek anlatıyor. İşte siz artık şu değilsiniz, şusunuz diye. Yani kullar değilsiniz. Artık Tanrı size oğullarım ve mirasçılarım çağırmaktır. Artık bu Hristiyanlık bir din değildir. Bu bir ilişkidir. Mesih'le yaşayan bir ilişkimizdir. Artık eski kimliğimize göre değil, yeni kimliğimize göre yaşayacağız. Çünkü yeniden doğduk. Artık kutsal yasa aracılığıyla değil, artık Tanrı'nın bol lütfu aracılığıyla kurtulabiliriz. O zaman bugün en son karşıt tezimizi göz önünde bulunduracağız ve çalışacağız. Ve bugünkü bölüm tarım dünyasından gelen terimlerle dolu. O yüzden yani bugün tarımdan bahsediyoruz. Çünkü bu bölümde işte ürün, ekmek, biçmek, mevsimden bahsediliyor. Ve bu bölüm tarımla ilgili. Tamam mı? Ve asıl konu nedir? Benliğe göre değil, ruha göre ekin. Ama bu ne demek? Benlik nedir? Kutsal ruh kimdir? İlk önce bunları tanımlamak gerekiyor ve bu benlik kelimesi zor aslında Türkçe'de. Grekçe'de sarx. Herkes sarx desin. Hepiniz Rumca biliyorsunuz. Ne güzel. Şimdi sarx aslında et anlamına geliyor. Et, tamam mı? Biz etten ve kemikten ibaretiz. Yani bazılarımızda çok fazla et var. Ama et kelimesi. Ve işte bedenlerimizden bahsediliyor burada. Ama sadece bedenlerimizden değil. Bazen kutsal kitapta bedenlerimizin, yani varlığımızın tutku ve arzularıyla birlikte çürümekte olan günaha meyilli yapımızın bir parçasıdır. Tamam mı? O zaman bazen bu et kelimesi ondan bahsediyor. Arzularımız. Diğer çeviride, hadi çeviride aslında nefs olarak çevrilmekte. Nefs. Mesela nefsin amellerinden söz edilir. Ya da nefsine düşkün bir adam, değil mi? Bunlar yaygın laflar. Nefsine hakim ol abi. Değil mi? Lütfen. Nefsine hakim ol. Nefsani cümlecikler. O zaman işte bundan bahsediliyor. Aslında et. Ve ben bugün bazen et kelimesini söyleyeceğim. Çünkü o önemli olacak. Ve et kendiliğinden ne yapıyor şimdi? Yani günah dünyaya girdikten sonra et kendiliğinden çürüyor. Aslında bugün büyük bir et parçası getirmek istedim. Büyük bir dana parçası buraya getirecektim. Siz de koklayabildiniz, tamam mı? Ama çok pahalıydı. Böyle bütçem olmaz maalesef. O zaman şekerler getirdim. Ama işte et aslında kendiliğinden çürüyor. Ölüyor. Ölüme mahkum. Ve aslında bedenlerimiz de öyle. Yani doğar doğmaz ne yapmaya başlıyoruz? Ölmeye başlıyoruz, değil mi? Bebekler ne kadar şirin olursa olsun doğar doğmaz isyan etmeye başlıyorlar. Değil mi? Bizim ilk bebeğimiz doğduğumuzda onu kiliseye götürdük, pastora gösterdik. O bir baktı ne dedi? Ne yazık ki bu bir günahkar. Teşekkürler, yani hayırlısı olsun deseydin, tamam. Maşallah deseydin, neyse. Ne yazık ki günahkar ve ölecek. Doğru söylüyorsun. Hepimiz ölmekteyiz. Hiç kimse bundan muaf değil. Ve et kendiliğinden ölüme mahkum. Ölmekte, çürümekte. Ve et kelimesi dediğimizde, işte benlik kelimesi dediğimizde bundan bahsediliyor. Aslında bu eski zavallı dünyaya ait bir şeyden bahsediyoruz. Ve o bağlamda okuyoruz bu ayetleri. Ayet 19. Benliğin işleri bellidir. Yani benliğe tohum ekeceksen ortaya çıkacak bunlardır. Benliğin ürünü bunlar. Fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı egemenliğini miras alamayacaklar. Yani ne diyor? Ve siz bugün benlik olacaksınız, tamam mı? Ve benlik bir tarla gibi. Ve eldeki tohumuzu, yani varlığımızı, varlıklarımızı, günlerimizi, saatlerimizi, yani hayat neden ibaret? Nelerden ibaret? Vakitten ibaret. Değil mi? Varlıklarımızdan ibaret. Bunları benliğin tarlasına ekersek, aslında istemiyorlar artık bak. Aslında ektim hayatımı benliğe. Nasıl bir dünya ortaya çıkacak? Nasıl bir toplum, nasıl bir şehir ortaya çıkacak? İşte gördüğümüz gibi, leş gibi, çürümekte olan, bütün şehirler gibi, yaşanmaya değmez. Türkiye'de 2012'de 3225 kişi intihar etti.
Neden? Yaşanmaya değmez aslında böyle bir dünya. İstemiyoruz böyle bir dünyada yaşamaya. Her gün gazete okuyorum. Kendimi hasta hissediyorum, değil mi? Yani ve işte böyle bir dünyamız var. Neden? Çünkü başka seçeneğimiz yoktu. Benlik içinde yaşıyorduk. Başka bir tarla olduğunu bilmedik. O zaman bütün her şeyimizi buraya sürekli ekiyorduk. Aslında Kutsal Kitab'a göre biz bu tarlada köle gibi çalışıyorduk. Ve angaryacımız günahtı. Biz günahın köleleriydik. Ve aslında yapacak bir şey yoktu. Yani doğdum bu tarlada, yaşadım bu tarlada, öleceğim bir tarlada. Kurtulmak yok, kaçmak yok. Zaten o yüzden herkes işte uzaya gitmek istiyor, başka bir dünya bulmak istiyor. Çünkü bir çare istiyoruz. Ve böyle bir dünyada yaşamak çok zor. Ama başka bir seçeneğimiz yok. Kölelik ne anlamına geliyor? Başka bir seçeneğiniz yok anlamına geliyor. Ve aslında benliğin işleri bunlar. Benliğe göre ekersek, benliğe göre biçeceğiz. Ama kurtarıcımız Tanrı boş ver demedi. Onu yok et, o batsın, o iflas olsun, başka bir şey yapalım demedi. Hayır, onu kurtaralım dedi. Değil mi? Ve Mesih'i gönderdi ve akıl almaz bir ayet var. Özellikle yani Grekler için, Rumlar için akıl almaz bir ayet vardı. Yuhanna 1:14. Söz beden alıp aramızda yaşadı. Aslında Grekçe'de söz, logos, et oldu. Ve aramızda sarx oldu, et oldu ve aramızda yaşadı. Yani bu çürümekte olan etimizi ezeli oldu. Beden aldı ve aramızda yaşadı. Ama o günaha boyun eğmedi. Ya bu bizim tarlamıza geldi. Bizim etimizi aldı. Ama ve aramızda yaşadı. Aynı yani zayıflıkları hissetti. Aynı acıları çekti. Aynı tarlada bizimle birlikte yaşıyordu. Ama angaryacı günah ona boyun eğmedi. Ona uymadı. O zaman biz leş gibi kokuyorduk insanoğlu Allah'a. Ama Mesih'in hayatı hoş kokulu bir hayat gibiydi Tanrı'ya. Çünkü aynı et aldı ama aslında çürümüş bir şekilde yaşamıyordu. Ve daha da güzel, etimizi kurtarmak üzere, yaratılışımızı kurtarmak üzere çarmıhta etini verdi. Yuhanna'da İsa onu dedi. Dedi ki çarmıha gerileceğim ve etimi bir kurban olarak sunacağım dedi. O zaman Mesih'in etini çarmıhta ölünce bütün etimizin temsilcisi oldu. Ve bütün etimizin temsilcisi olarak o ölünce sanki nefsin benliğin bütün gücünü kırdı. Sanki bu eski angaryacımızın gücünü kırdı. Ve öldü çarmıhta. Ve üç gün sonra dirildi. Ve ne yaptı? Yeni bir tarla açtı. Ve diyor ki kutsal ruhun yönetiminde yaşayın. Yeni bir yaratılış başladı. Yeni yaratılışın ilk meyvesi Mesih. Ve yeni bir çağ açtı aynı zamanda. Ve artık dünyaya baktığımızda bu ölmekte olan, yok olmakta olan çağ. Bu gelmekte olan, geleceğe ait olan çağ. Diyar, tarla, toprak. Ve bu toprak çok verimli. Ve buna kutsal ruhun yönetiminde yaşayın deniyor. Ve şimdi ona geliyoruz. Çünkü diyor ki Mesih'te olan herkes artık benliğin yönetiminde değil, Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşıyor. Ayet 24 ne diyor? Mesih İsa'ya ait olanlar benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Neden? Çünkü Mesih'in bedeni çarmıkta gerildi. Ve o zaman Kutsal Ruh'la dolu bir topluluk nasıl betimlenir? Kutsal Ruh'a göre ekersek, şimdi sıra sizde. Kutsal Ruh'a göre ekersek, aslında nasıl bir topluluk ortaya çıkacak? Nasıl bir şehir ortaya çıkacak? Nasıl bir halk ortaya çıkacak? Nasıl bir dünya ortaya çıkacak? Bakalım. Evet, galiba. Ve diyor ki 22. ayette ruhun ürünü ise, bak ürün kelimesi, ruha göre ekersen ruh, kutsal ruhun getireceği bir ürünü var diyor. Ve nasıl bir ürün? Aslında meyvenin ortaya çıkması zaman alıyor. Değil mi? Yani hemen ekip de ortaya çıktı diyemiyoruz. Ve sen belki 6 aylık İmanlısın. O zaman bunların hepsini senden bekleniyor mu hemen şimdi? Hayır. Yani müjde sana geldi. Zaman da ortaya çıkacak. Ama 15 yıldır bir imanlıdan bunları beklenir mi? Bence bir şekilde görmemiz gerekiyor. Tamam mı? Ve aynı zamanda burada çok önemli bir şey var. Ürün kelimesi burada çoğul değil, tekil. Ruhun ürünü. Ruhun ürünleri değil. Bu çok önemli çünkü bazen bu şekilde öğretiliyor. Yani kutsal ruhun ürünleri var. Tamam mı? Burada 9 tane. İstediğini seçebilirsin. Aa, ben elmayı seviyorum. Tamam mı? O zaman bende sevgi var. Tamam mı? Öz denetim yok. Ama neyse, Allah ne verdiyse. Bende sevgi var. Tamam mı? Ama hayır, aslında tekil olduğu için Kutsal Ruh sende yaşıyorsa, ruha göre ekiyorsak bunların hepsi senden bekleniyor. Tamam mı? Seçmeli bir sınav gibi değil. Hayır, hepsi. O zaman okuyoruz. Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Yani böyle bir şehirde yaşamak isteyen var mı? Oh, değil mi? İnanılmaz güzel. Ve aslında Kutsal Ruh'un üretmek istediği bir şehir, bir topluluk, bir halk, bir cemaat budur zaten. Ve ne diyor? Mesih İsa'ya ait olanlar benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdi. Yani aslında bu şimdiki dünyada nerede görülüyor? İmanlılar topluluğunda. Biz zaten çağın bir temsilcisiyiz. Gelecek çağın bir temsilcisiyiz. Biz zaten cennetlerin burada baş elçiliyiz. Tamam mı? Ve burada gösterilecek Tanrı'nın istediği bir halk. Aramızda, bu tarlada. Bu tarlada değil. Bu tarlada. Ve devam ediyor. Ne diyor? O zaman Kutsal Ruh'la dolu bir topluluk nasıl betimlenir? Yani bazı insanlara bunu sorarsan diyecekler ki işte mucizeler, şifalar, harikalar, peygamberlik sözler. Doğru. Ama bu ayetlere göre aslında başka bir şey bekleniyor. Ne diyor? 26. Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım. Wow, neden? Çünkü onlar benliğe ait arzular. Onlar eski yaratılışına ait arzular. Öyle olmayalım kardeşler, tamam mı? Öyle olmayalım. Ve devam ediyor, ne diyor? Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, yani kutsal ruhla dolu olan sizler, bu sadece öndelerden bahsedilmiyor burada, herkesten. Böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Biz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. Birbirinizin ağır yükünü taşıyın. Böylece Mesih'in yasasını yerine getirirsiniz. Yani burada birbirleriyle ilgilenen bir topluluk var. Sadece kişisel olarak ben benliğe göre mi, kutsal ruha göre mi yaşıyorum değil. Yani birbirinizin yükünü taşıyın. Bu kapitalizmden çok farklı. Kapitalizmde işte en güçlü olanın yaşama ilkesi vardı değil mi? İşte rekabet lazım. Bu bambaşka. Birbirimize bakalım. Senin yükünü taşıyabilir miyim abiciğim? Bunu taşıyayım da. Sonra devam ediyor ayet 3. Kişi bir hiçken kendini bir şey sanıyorsa kendini aldatmış olur. Herkes kendi yaptıklarını denetlesin. O zaman başkasının yaptıklarıyla değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir. Burada mütevazi bir topluluk var. Mütevazi, kutsal ruha uyduğumuz zaman alçak gönüllü olacağız. Sonra ne diyor? Ayet 5. Herkes kendine düşen yükü taşımalı. Kişisel sorumluluğu üstlenen bir topluluk. Değil mi? İşte ne dedi Harun? İşte altını ateşe attık ve bu buzdağı çıktı. Wow! Kişisel sorumluluk üstlenmiyor burada. Kabahat bende değil. Ama aslında ne diyor? Yani sana düşen yükü taşıyacaksın. Sende bir armağan var mı? Kullan. Sen bir hizmet varsa onu yerine getir. Sende bir iş varsa onu yap. Sonra devam ediyor ayet 6. Tanrı sözünde eğitilen kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın. Yani maddi açıdan cömert bir topluluk. Ne diyor aslında Galatyalara burada? Önderlerinizin varlıklarını sağlayacaksınız diyor. Tamam mı? İşte bunu şimdi Yaşam Kilisesi'nde yapmıyoruz. Yani hamdolsun benim farklı yerlerden maddi varlıklarım var. O zaman sizden hiçbir şey istemiyorum. Ama belki bir gün bu ayeti okuyacağım size. Tamam mı? Çünkü ne diyor? Gönül neredeyse hazinen orada. Neye değer verirsen aslında cebin onu takip eder. Ve aslında eğer Tanrı'nın sözüne değer verirseniz onu onurlandıracaksınız bir şekilde. Yani eyleme getireceksiniz. Onu demek istiyor burada. Böyle bir cemaat olmak mümkün mü? Böyle bir halk arasında yaşamak mümkün mü? Evet, ama ancak kutsal ruhun kuvvetiyle mümkündür. Bu şifa kadar, mucizevi diller kadar büyük bir mucize aslında. Böyle bir halk olmak. Ama vazifesimiz budur. O zaman burada büyük bir soru var. Hangi tarlaya ekeceksin? Hangi tarlaya ekeceksin? Ne diyor? Ayet 7. Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse onu biçer. Kendi benliğine eken benlikten ölüm biçecektir. Ruha eken ruhtan sonsuz yaşam biçecektir. İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsiminde biçeriz. Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesine, üyelerine iyilik yapalım. Ve ne demek istiyor? Aslında hayat nelerden ibaret? Saatlerden, günlerden, vakitten. O zaman vaktini nereye ekeceksin? Yani koca gün bilgisayar başına Dungeons and Dragons mı oynayacaksın? Yani nasıl bir yatırım o? Hiç kimseye bakmıyorum şimdi.
Umur.
ya da işte yani o iyi bir yatırım mı diye soruyorum. İşte vaktimi oraya yatırdım. Ya da ey iş adamı, yani uzun saatler çalışıyorsun, trafikte kalıyorsun, gidip geliyorsun. Ne için? Ciddi soruyorum. Ne için? Nereye ekiyorsun hayatını? Ve aslında hayat yürekten, gönülden ibaret. arzularımızdan ve Mesih ne dedi? Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Yüreğini nereye ekiyorsun? Ne arzuluyorsun? Ne istiyorsun? Çünkü son bir hasat, büyük bir hasat olacak. Ve o günde her şey belli olacak. Ve genç, yetenekli bir adam pilot olarak eğitilip aslında Güney Amerika'ya gitti. Orada Auca Indians diye bir kabileye ulaşmak istedi. Onlar ormanın ortasında yaşayan bir kabile. Ve onlara Mesih'in eşsiz sevgisini paylaşmak istedi. O zaman oraya gitti birkaç arkadaşla birlikte. Ve onlarla temas kurmaya çalışıyordu. O yüzden pilot oldu. Çünkü onlar ormanın ortasında. O zaman her gün gidiyorlardı, bir temas kurmaya çalışıyorlardı. Ve ilk defa ki onlarla bir şekilde bir iletişim geçecekti. Yani dili öğrenmeden önce bekliyorlar. Ve o halk geliyorlar ve bu genç adamı 28 yaşında, bir yaşında bir çocuğu da vardı, eşi de vardı, genç eşi. Onu ve arkadaşları öldürdüler. Hiçbir şey yapmadan önce, yani Mesih'in sevgisini paylaşmadan önce. Boşuna diyeceksin, ne kadar kötü bir yatırım. Yani yatırım yapacaksan onu mu yapacaksın, onu mu seçeceksin? Mantıksız aslında. Ziyan oldu. Canını verdi. Ne için? Hiçbir şey için. Boşu boşuna. Ama Tanrı'nın gözlerinde bu benliğe göre değil, Kutsal Ruh'a göre bir yatırım. Çünkü Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşıyordu. Kutsal Ruh'a ayaklarını uyduruyordu. Aslında buradaki Grekçe kelimesi Kutsal Ruh'a ayaklarını uyduracaksın. Yani askerliği çağrıştırıyor. Askerlikte komutan var ya işte 1, 2, 3, 4, sağa dön, sola dön, dur diyen adam. Aslında diyor ki Kutsal Ruh bizi o şekilde yönlendirecek. İleriye git diyecek, sağa dön, sola dön, dur diyecek. Kanalı değiştir diyecek. Tamam mı? O kişiye yanaş ve konuş diyecek. Tamam mı? O aslında tatil için oraya git diyecek. Çünkü o belki orada bir kişiyle tanışacaksın. Yani, ve biz aslında Kutsal Ruh'un sesini dinleyerek yaşayacağız. Böyle bir halk olacağız. Kutsal Ruh aramızda bizi yönetiyor. Kutsal Ruh'a ekmek aslında iman ve itaatla onun sesini duyup ve uymak anlamına geliyor. Ve Hristiyanlık budur. Bir kural listesi yok. Ne var? Allah'ın yaşayan Ruhu mukaddes yüreklerimizde. Onun sesine uyacağız. Ona göre yaşayacağız. O ne derse onu yapalım. Bu genç onu yaptı. Ve dünyanın gözlerinde boşu boşuna ziyan oldu. Ama Allah'ın sözünde, gözlerinde, yani son günün o hasatında belli olacak. Çünkü Tanrı'nın sözü diyor ki herkesin yaptığı iş belli olacak. Yargı günü ortaya çıkacak. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. Ve iki kişi aynı eylemde bulunabilir. Ve burada aslında sınayacak olan eylem değil, niyet. Tamam, iki kişi $100 verebilir. Tamam mı? Ama bir kişi övünebilmek için ya da kurtuluş kazanmak için ya da Tanrı ne kadar cömertim diyebilmek için verebilir. Herkes görsün diye. Tamam mı? Başka bir kişi işte Tanrı seni sevdiğim için ekiyorum bunu. O zaman önemli olan burada niyet. Ve o son günde bunlar ortaya çıkacak. O zaman neye göre yaşıyorsun? Neye göre ekiyorsun hayatını? Çünkü bir tek yaşamımız var. Kaç yıl bilemiyoruz değil mi? O zaman canlarımızı ne için vereceğiz? Ve bu her gün vereceğimiz bir karar. Yani 2 saatim var. Onları nereye ekeyim? 100 TL var. Neye göre harcayacağım? Benliğe göre mi? Ya, harcayabilirsin ama pek akıllı bir yatırım değil. Çünkü ölecek. Gidecek. Yok olacak. Bu diyar zaten yok olacak. Bu diyarda yaşayacağız sonsuzlara kadar. Tanrı'nın huzurunda. Ve bir gün etimiz bile, bedenlerimiz bile ekilip dirilecek. Çünkü 1. Korintliler de diyor ki ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak edilir, ekilir, çürümez olarak diriltilir. Mesih'in gelişinde, beklediğimiz gününde düşkün olarak ekilir, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak ekilir, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak ekilir, ruhsal beden olarak diriltilir. Bu ruhsal bedenin nasıl bir beden olduğunu bilemiyoruz. Ama onu gözle bekliyoruz. Çünkü biz öleceğiz, bedenlerimiz ölecek. Toprağa verileceğiz. Ve biz yas tutacağız. Çünkü o yani mutlu bir gün değil. Ama aynı zamanda umutla bekleyeceğiz Mesih'in ikinci gelişi. Çünkü o günde ölülerin dirilişinde yeni bedenlerimiz olacak ve onunla birlikte yaşayacağız. Kimler Mesih'in çarmıha gelmesine iman edenler, onun ölüşüne ve dirilişine dahil olanlar. Çünkü bir çıkış kapısı açtı, bir giriş kapısı açtı, yeni bir toprak açtı. Ama biz karar vereceğiz gerçekten oradan buraya geçecek miyiz? O bir karar, herkesin vereceği bir karar. Geçecek misin Mesih'in yaşamına, Mesih'in dünyasına, tarlasına? Çünkü yeni bir Efendimiz var. Artık günaha kölelik etmiyoruz. Artık Mesih'e kölelik ediyoruz. Müjdemiz budur. O zaman Galatyalara olan mektubu bunu demek istiyor. Nedir bir Hristiyan? Nedir bu Hristiyanlık? Kimiz artık? Ve bu son bölüme göre cevap budur. Aslında benliğe göre ekenler değil. Yani bu dünya için yaşayanlar değil. Umutla göremediğimiz gelecek çağ için yaşayanlar. Onu bekliyoruz. Yeni bir yaratılış var. Tanrı'nın egemenliği geliyor. Onun için yaşayalım ve yatırım yapalım ve her şeyimi ona vermek istiyorum. Canımı da orada yaşamak istiyorum. Çünkü o sonsuzdur. O çok daha mantıklı, çok daha akıllı. Çünkü bu dünya ölecek. Tanrı'nın yenilenmiş dünyasında yaşayacağız birlikte. Bu bahsedilmiş ruhsal bedenlerimizle. Umudumuz bu kardeşler. O zaman ayağa kalkalım. Biz dua edeceğiz. Son bir ilahi söyleyeceğiz. İlahi söylemeden önce dua edelim. Ve aslında kararlı olalım. Her birimiz kararlı. Ya Rab gerçekten hayatımın ziyan olmasını istemiyorum. Yani bazılarımız pek genç değil. Vaktimiz kısıtlı. Tamam mı? Ne için yaşayacaksın? Ne için harcayacaksın günlerinizi, yıllarınızı? Ne zaman öleceğin belli değil. Ne için yaşayacaksın? Neye göre ekeceksin? Ya biriktiriyor musun? Ne için biriktiriyorsun? O zaman gözlerimizi İsa'ya kaldıralım ve dua edelim. Ya Rab, egemenliğin geliyor. Son hasat geliyor. O günün ışığında yaşamak istiyorum. Ya Rab, hayatımın boşa gitmesini istemiyorum. Lütfen izin ver ki Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayayım. Gel Kutsal Ruh, hepimizi doldur. Kardeşlerimi doldur. Bu kiliseyi senin istediğin gibi bir sevgi dolu, sabır dolu topluluk olsun. Öyle olalım ya Rab. Bizi kullan. Burada senin baş elçiliğin olalım İstanbul'daki. Bizi kullan, bizi doldur. Gel Kutsal Ruh. Her birimiz
senin sesini duysun. Her birimiz imanla ve itaatla yürüsün. Her birimiz hoş kokulu bir yaşam sürsün senin önünde. Seni seviyoruz ya Rab. Oğlunu bize gönderdiğin için, biricik oğlunu bize yatırım yaptığın için. Gerçekten bizi yok etmedi. Bizi kurtarmaya geldin. Hamdolsun. Seni seviyoruz ya Rab. Çünkü ilk önce sen bizi sevdin. Şükrediyoruz. Dua ediyoruz. Kendimiz için, kardeşlerimiz için. Böyle bir halk olalım. Böyle bir cemaat olalım. Kutsal ruhun ürünü gösterelim birlikte. İsa Mesih adıyla. Amin.